34. kısım, sayfa 409. Campo Allegre bir hayalet şehirdi ya da daha çok bir şehrin hayaleti. Şehre gece yarısına doğru vardılar. Sıkıştırılmış toprak yollar toz içindeydi. Taştan veya çimentodan kulübeler. Gündüzün sıcağıyla sersemlemiş, yan gelip yatmış, şimdi ise gecenin soğuğunda titreyen raşitik köpekler. Bir türlü gelmeyen, nöbet değişimini bekleyen, köpeklerden daha az uyuşu, kırpani kılıklı askerler. Tüm bunlar kapı ışıklarına bırakılmış fırtına lambalarının cılız ışığında görülen şeylerdi. Ama karanlıktan çok buraya hakim olan yaygın, güçlü, korkutucu bir ıssızlıktı. Campo Allegre hiç oturanı olmayan bir şehri andırıyordu. Var olması için herhangi bir sebebi bulunmayan bir şehir. Bir rüzgarda yok olup gidecekmiş gibi ya da bir çamur deryasında. Ana yolun ucunda bir motel vardı. Boyalı tuğlalardan inşa edilmiş ard arda sıralı bir dizi oda. Gecenin öksürüp tükürdüğü, ara sıra çıkan hoyrat rüzgar palmiyeleri ve yaprakları silkeleyerek tozları havalandırıyordu. Müthiş bir görüntüsü yok dedi Beto arabayı park ederken ama içerisi konforludur. Cipten indiler. Hava sıcaklığı biraz daha düşmüştü. 0 dereceye yakındı. Gecenin her parçacığı insanı ısırıyordu. Otelin karşısında kalın giysiler giymiş bir grup kadın bir maltızın çevresinde toplanmıştı. Şüphesiz onların sosyal faaliyetleriydi bu. Ağızlarından çıkan duman bulutunun ardında aşırı makyajları boyalı bir kil maske yandırıyordu. Rehber buradan fazla uzak olmayan bir yerde kuzeninin evinde uyuyacağını söyledi. Ertesi sabah saat 7.45'te buluşmayı kararlaştırdılar. Paraguay'a gidecek barça saat 8.30'da hareket ediyordu. Jean yarı uykulu bir halde kayıt işlemlerini tamamladı. Otel kayıt defteri, pasaportlar, peşin ödeme, anahtarlar, hareketleri mekanikti. Afallamış bir haldeydi. Ferro ile akşam yemeği yeme düşüncesinden vazgeçti. İyi geceler diledi ve odasına gitti. Gri renkli 4 duvar. Bel vermiş bir yatak, yıpranmış bir yatak örtüsü, düşük voltajlı bir tavan ışığı, plastik bir duş kabininden ibaret bir banyo. Cep telefonunu kontrol etti, mesaj yoktu ama hala şebeke vardı. Uygar dünyadan daha kopmamıştı, tamamen. İp gibi aksa da tozlardan kurtulmasına izin veren su için minnet duydu. Işığı kapattı ve kendini yatağa attı. Gözlerini kapatır kapatmaz yeniden palmiyeleri, dikenli çalıları, ağaçları gördü. İç tutarlılığı, ateş, kuraklık, acımasızlık olan bir yapı. Cipin sarsıntısından dolayı bütün bedeni hala titriyordu. Bu uçsuz bucaksız savana içine işlemişti. Bununla birlikte kendini iyi hissediyordu. Yorgun, uyuşuk, esrik, her şey ona uzaktaymış gibi geliyordu. Yakınındaki tehlike, Joachim'in varlığı, ormanın gizemi, bu iç karartıcı konular ruhunu hiç etkilemiyordu. Nereye, neye doğru gittiğini bile bilmiyordu. Emin olduğu tek şey bu yolculuğun onun hayatını değiştirdiğiydi. Ruhunu biçimlendiriyordu. Carl Jung, nevroz anlamını arayan ruhun acı çekmiştir diye yazmıştı. Belki de o da ruhunun anlamını keşfediyordu. Bugüne kadar tüm çabası Eros'a yönelik olmuştu, aşkın peşinde koşmuştu. Çoğunlukla da ölümü bulmuştu, şiddeti, tanatosu. İşte bu nedenle yargıç olduğunda çok daha tutarlıydı. Yatak örtüsünün altına girdi. Düşünceler peş peşe geliyordu. Paris'teki son yalnız gecelerini düşündü. Dijital kayıtları dinlediği zamanları, karanlıkta mastürbasyon yaptığı anları, bir kez daha utandığını hissetti. O saatlerin acısını yeniden yaşadı. Ama artık o durumda değildi. Günlerden beri kendine dokunmamıştı. Derin bilinci artık bu tür çirkeflere takılıp kalmıyordu. Kabusun tam ortasında temizlendiğini hissediyordu, arındığını, kötülüğün ardından giderken yeniden doğduğunu. Şimdi Joachim orada, odada. Siyah, hareketsiz, yatağın ayak ucuna doğru eğilmiş, bir kez daha fotoğraftaki görüntüsüne benziyor. Bedeni ağaç kabukları, yapraklar ve kıllarla kaplı, ağzı kan içinde. Acımasız, delice bakan gözleri hiçbir şey görmeden dönüyor. Yeni yetme soğuktan üşümüş gibi olduğu yerde titriyor. Yalnız değil, arkasında babasının silüeti. Uzun boylu, zayıf, hareketsiz, saçı karanlığın içinde açık renkli bir leke gibi parlıyor. Rüyasında, çünkü rüya görüyor, Jean babanın saldırması için oğluna emir vermesinden korkuyor. Ama kurt çocuk usulca yaklaşıyor. Onun iğrenç suratını ayrıntılı olarak görüyor. Nefesini duyuyor. Bir hırıltı, bir sürtünme sesi. Sanki her gün attığı çığlıklar solunum sisteminin derinliklerindeki bir şeyleri parçalamış gibi. Jean'ın kanı çekiliyor. Tepkisiz, kımıldayamıyor. Joachim içe dönük elini uzatıyor. Kıvrık uzun tırnaklarıyla Jean'ın yüzüne dokunuyor. Nefesi toprak, yolunmuş kök, kan kokuyor. Jean'ı kokluyor. Onun kokusunu içine çekiyor. Jean hala derin uykusunda. Sakin, dingin, huzurlu. Kendisine kötülük yapmayacağını anlıyor. Ona zarar vermiyor. Ona saygı gösteriyor. Jean onun tanrıçası, Venüs'ü. Ve bu yüzden dokunulmaz. Saat 7.45. Jean pis sıçrayışta yatağından doğruldu. Rakamlar cep telefonunun ekranında parlıyordu. Ferro ve Beto ile kahvaltı için randevulaştığı saat gelmişti. Üzerine bir kot pantolon geçirdi, bir tişört, iki polo. Dışarı fırladı. Güneş doğmuştu. Beyaz, soğuk, belirgin bir güneş. Jean ısınmak için elleriyle kollarını ovuşturdu ve Fero'nun oda kapısını tıklattı. Cevap yoktu. Daha kuvvetli vurdu. Psikiyatrist saç baş dağınık, yüzü gücü şişmiş bir halde kapıyı açtı. O da uyanamamıştı. İki soytarı. Saat neredeyse 8 dedi Jean soğuk bir şekilde. Barçayı kaçıracağız. Ben hazırlanıyorum. Seni ana binadaki restoranda bekliyorum dedi. Hiç düşünmeden sen diye hitap etmeye başlamıştı. Beto çoktan gelmiş olmalı. Tamam. Jean odalar boyunca ilerledi. Kendini hala uykuda, hayaller, karmaşık duygular içinde hissediyordu. Beto restoranda değildi. Cep numarasını almadığını fark etti. Tasalanmasına gerek yoktu. Termoslar tezgahın üstündeydi. Kahve, süt, sıcak su. Jean oturmadan kendine bir kahve doldurdu. Büfenin üzerine konmuş bayat ekmek dilimlerine rağbet etmedi. Saat 8'di. Barça yarım saat içinde yola çıkacaktı. Beto neredeydi? Onları yüzüstü mü bırakmıştı? Arkasında bir gürültü duydu. Fero az çok toparlanmış gibiydi. Elinde çantalarıyla gelmişti. Bir kahve iç dedi Jean otoriter bir ses tonuyla. Ben çantanı almaya gidiyorum. Sonra gidip Beto'yu bulacağız. Kuzeninin evine. Nerede olduğunu bilmiyoruz ki. Biliyoruz. 200 metre uzakta bana tarif etmişti herhangi bir şey olursa diye. Birkaç dakika sonra Campo Allegri'nin ana yolunda ilerliyorlardı. Her yer çinko çatıları veya naylon damları olan çimento barakalar ve ahşap kulübelerle doluydu. Burada gri sadece bir renk değil, bir salgındı. Sokakta gıdaklayarak dolaşan tavuklar vardı. Köpekler, domuzlar, atlar. Dün geceye göre daha fazla hayvan göze çarpıyordu ama hepsi çok ağır hareket ediyordu. Küçük kasabanın nabzı yavaş atıyordu. Kuzenin kulübesi soldaki ikinci dar sokakta, sağdan üçüncü kulübeydi. Kum kaplı bir avlunun dip tarafında tahtalardan oluşturulmuş kare biçimde bir baraka. Jean birkaç kez kapıya vurdu. Cevap yoktu. Rehber gitmiş olamazdı. Land Cruiser'ı hala otelin park alanında duruyordu. Beto. Jean kilit görevi gören teli kaldırdı ve kapıyı itti. Tahtaların arkasından sızan güneş ışınlarının üzerlerine yol yol yansıdığı her türden eski eşyayla karşılaştı. Tencereler, budama bıçakları, ipler, kafesler, kumaşlar, sobalar, çaputlar, yer fıstığı çuvalları, kavanozlar, şişeler, bunların tümü asılmış ve neredeyse hayran olunacak bir karmaşa içinde üst üste istiflenmişti. Bir ucuzluk pazarı gibi. Beto, kulübenin içi insana güç ve enerji veren karanlık, sıcacık bir sığınak gibiydi. Havada talaş kokusu vardı. Jean hamağı gördü. Beto, oradaydı, şapkası yüzünde ağın içinde yatıyordu. Yerde siyah bir birikinti vardı. Ölümün ağırlaştırdığı ceset hamağı neredeyse yere değecek duruma getirmişti. Jean ilerledi. İnce bir ışık Beto'nun gırtlağını aydınlatıyordu. Bir kulaktan diğerine kadar açılmıştı. Katil geniş ve derin bir yara açarak hem şah damarını hem de boynunu kesmişti. Katilin kimliği hakkında Jean'ın en ufak bir kuşkusu yoktu. Artık dayanamıyorum. Arkasında Fero'nun sesini duydu. Sarsılarak titriyordu. Jean ise kımıldamıyordu. Vücudundaki kan daha ağır, daha yavaş akıyordu sanki. Joachim, onunla yalnız buluşmamızı istiyor. Yardımsız ve malzemesiz Manes ormanında. Psikiyatrist Jean'ı omzundan tuttu ve hoyratça çevirdi. Size ne dediğimi duydunuz mu? Artık dayanamıyorum. Sakin ol. Birden bir başka gerçeği daha anladı. Joachim Manes ormanına birlikte gelmelerini istemiyordu. Jean'ı bekliyordu. Yalnızca Jean'ı. Fero listedeki bir sonraki kişiydi. Kurt çocuk ilk fırsatta onu öldürecekti. Fero Jean'ın omzunu bıraktı ve belli belirsiz bir hareket yaptı. Başı öndeydi. Sakinim evet ve bırakıyorum. Nasıl istersen. Yalnız mı devam edeceksiniz? Jean saatine baktı. Barça 10 dakika içinde hareket ediyor dedi kapıya doğru yönelirken. Ya o? Onu burada mı bırakıyorsunuz? Polise haber vermeden. Kulübenin kapısında durdu. Fero'ya doğru döndü. Hangi polis? Yerlilerin en yakın polis karakolu ile temasa geçmesi 3 günü bulur. Hiçbir soruşturma olmayacak. Kimse Beto ile bizim aramızda bir bağlantı kuramaz. Gece karanlığında geldik. Aynı yerde de kalmadık. Araba, malzemeler, hepsini bırakıyorum. Arabayla Formaza'ya dön ve hayır, Fero sekirin üstünde ona yetişti. Jean bir an Fransa'ya geri dönmesi için ona bağırmak istedi. İnsan psikolojisiyle ilgili eşsiz kuramlarına dönmesi için ve soruşturmayı tamamlamasına izin vermesi için. Ama Fero dikkatle ona bakıyordu, alnı kırışmıştı. Yüzünüzde ne var? Merakla elini uzattı, Jean'ın perçemlerini kaldırdı. Kan, yaralandınız mı? Nerede diye sordu Jean yüzünü yoklayarak. Cesede mi dokundunuz? Jean cevap vermedi. Kafasını Beto'nun yarasının içine soksa bile bu şekilde kan bulaşması imkansızdı. Rehberin yarası uzun süre önce pıhtılaşmıştı. Kan başka yerden geliyordu. Geri döndü ve içeri girdi. Duvara asılı bir aynayı aldı. Yüzüne doğru tuttu. Sol şakağının üstünde siyahımsı bir iz vardı. Saçlarını araladı. Basit bir iz değildi, damga gibi bir şey. Bir avucun yarım kalmış izi. Halkamsı, kulak biçiminde. Çok narin bir el. Bir yeni yetmenin eli. Nefesi tıkanan Jean gerçeği anladı. Rüyası bir rüya değildi. Odasında kendini Venüs olarak hissettiğinde, kabuklarla kaplı Joachim'i üzerine eğilmiş onu okşarken gördüğünde gerçeği algılamıştı. Kurt çocuk Beto'yu öldürdükten sonra onu ziyaret etmişti. Ayna hala elindeydi. Diğer eliyle saçlarını başının üstünde topladı. Şakağındaki izin ters tarafa baktığını fark etti. Önce avucun keskin kenarı alında, sonra aşağı dönük parmakların izleri. Jean karanlığın içindeki sahneyi gözünde canlandırıyordu. Joachim'in soluğunu yüzünde hissetmişti. Kanlı elini, yamyam katilin elini alnında. Neden tersti? Cevap belliydi. Hala kriz halindeydi. Demek ki bilekleri de içe dönüktü. Antik Yunan'da cehennemlerin ırmakları 152 dünya ile bağlantılıydı. Styx Çağlayanı, Peloponnesos'un kuzeyindeki Arkadya'da dar bir boğaza dökülüyordu. Akeron, Epir bölgesinde akıyordu ve İonya denizine kavuşuyordu. Lakonya ırmağı aynı adı taşıyan bölgede akıyordu ve Tenera burnu yakınlarında cehennemin girişi sayılan bir yerde yok oluyordu. Jean, Barça'nın bordasında Vermejo nehrinin hangi cehenneme doğru aktığını düşünüyordu. Manes ormanına mı? Thanatosa halkına mı? Belki soruşturması cehennemin kendisiydi. Kim ona yaklaşırsa orada kalıyordu. Bir acımasızlık ve şiddet sarmalı içinde hemen ölüyordu. Jean içinde Beto'ya karşı azıcık acıma duygusu aradı. Tek talihsizliği onlarla karşılaşmak olan bir adam. Bulamadı. Cesedi orada bırakmışlardı, kaçmışlardı. Yanılmamış olmayı umuyordu. Kimsenin onlar ile şoför arasında bir bağ kurmamasını ya da en azından polisler gelmeden ormanda ve bataklıkta kaybolacak zamanı bulmayı. Marion Cantaloupe'yi düşündü. Nelly Barjac'ı, Francesca Terzia'yı, François Tan'ı, Eduardo Manzerana'yı, George de Almeida'yı, uzaktan da olsa Embalsado halkına yaklaşmış diğer şanssız insanları, halkın gerçeğine veya hayalisine yaklaşan insanları. Bu ölüler için ağlamak gerekmiyordu. Jean'ın şimdi onlar için yapabileceği tek şey yolculuğu sonuçlandırmaktı. Joachim'i bulmak ve şu veya bu şekilde onu durdurmaktı. Pavoa'nın sesi kulaklarındaydı. Bu sizin karmanız. Pruvanın ucuna oturmuştu. Başını çevirip barçaya baktı. Manzara görülmeye değerdi. Üzerinde yüzlerce yerlinin, hayvanın, erzak çantasının, benzin bidonunun, köpeğin, odun kömürünün, ipin kuruması için asılmış çamaşırın, mate odununun, mangalın, tencerenin tıkış tıkış istiflendiği, paslanmış, yıpranmış, üstün körü onarılmış, 60 metre boyunda metalden hurda bir mavna. Böyle olduğu gibi sadece ne olacağını görmek için suyun üzerine bırakılmış, uğultulu, sıkış tıkış yüzer bir köy. Barça nehrin üzerinde yansıyan dorukların gölgesi altında homurdanarak, sallanarak ağır ağır kayıyordu. Tropiklere özgü bir jungle onları çevreliyordu. Palmiye okyanusundan hiçbir şey görmek mümkün değildi. Jean bunun nedenini biliyordu. Nehrin nemli ortamı buraya özgü bir bitki örtüsünün ortaya çıkmasına sebep oluyordu. Yoğun, sıkışık, karmaşık. Arjantinliler bunu Selva en Galeria olarak adlandırıyordu. Bir dehliz ormanı. Jean yanlarından geçen siyah ve yeşil renkli bitki duvarlarına bakıyordu. Bir yaprak patlaması. Dallardan sarkan çiçeklerin oluşturduğu bir derya. Ve özellikle de ucu bucağı olmayan bir ağaç denizi. Yine palmiyeler ama ayrıca keçi boynuzu ağaçları, sakız ağaçları, muz ağaçları. El impenetrable ama aynı zamanda da el inoperable. İspanyolca adlandırılamaz. Jean gözlerini nehre çevirdi. İsminin aksine rengi kırmızı değildi. Daha çok bronz yeşiliydi. Ya da bazen turuncuya çalan bakır sarısı veya kurşun grisi. Metal renkli sular. Saatler geçiyordu. Mavna ormanın içine girdikçe tekneye sessizlik hakim oluyordu. Sadece jungle'ın gürültüsü devam ediyordu. Yaprakların hışırtısı, kuş sesleri, ağustos böceklerinin cayırtıları. Sonra birden her şey kesiliyordu. Görünürde bir sebep olmaksızın. O zaman suyun üzerinde ilerleyen metal teknenin ağır uğultusu yankılanıyordu etrafta. Birlikte akıp giden, balçıkla yoğrulmuş zaman ve mekan bir anda somutluk kazanıyordu. Öğle yemeği hazırlıkları başladı. Paslı bir varilde sığır parçaları pişiriliyordu. Yerliler Jean ile Fero'yu güneşten korumak için gerilmiş tentenin altına davet ettiler. Jean, pembe ve gri bir et parçası aldı. Psikiyatr birkaç çift sebzeyle yetindi. Daha sonra yolcular uyuşuk uyuşuk pineklerken bağırtılar duyuldu. Kaptan komando kabininden kafasını çıkarmış bağırıyordu. Yüzü ve kafası tamamen tüysüz 50'li yaşlarda bir yerliydi. Ne kirpiği ne de kaşı vardı. Jean tekneye binerken onu görünce şaşırmıştı. Jean'a böceklerin kıllarının arasına yuvalanmasını önlemek için her tarafını tıraş ettiğini söylemişti. Kahkahalarla gülen ama bir yandan da korkmuş gibi yapan genç kadınlara bağırıyordu. Keten çuvallarının üzerinde oturan Fero kafasını kaldırmadan sordu. Ne diyor? Eğer bu kadınlar canını sıkmaya devam ederse hepsini becereceğini söylüyor. Ayrıca bu tür böceklerden kurtulmak için de tıraş olması gerektiğini belirtiyor. Psikiyatri yorum yapmadı. Yerli mizahına karşı duyarsızdı. Yüklerin arasında büzülmüştü ve hala yaşadığı şoku atlatmamışa benziyordu. Jean bir kez daha jungle'ın aşılamaz surlarına baktı. Beto'nun sözlerini hatırlıyordu. Bermejo ormanının ve bataklıkların çevresini dolandıktan sonra yüzlerce kilometre ötede Paraguay sınırına ulaşıyordu. Uygar dünyaya. Jean'ın ve Ferro'nun ana güzergahı olan bu doğmamış ormanda kimse inmiyordu. Onlar bu tekneyi nasıl durduracaklardı ve bu jungle'ın içine nasıl girebileceklerdi? Bu düşünceyle cep telefonunun ekranına baktı. Artık şebeke yoktu. Demek ki çizgiyi aşmışlardı. Telefonunu çantasının dibine yerleştirdi. Boğazı düğümlenmişti. Aynı anda akıp giden tepelerin arasında bir anormallik hissetti. Sarmaşanların ve yaprakların tek düze tonlarıyla karışan gri bir köşe. Bitki dünyasına uyum sağlayamayacak denli dik ve düzenli yatay bir uzantı. Jean başını kaldırdı ve beyaz ışıkla gözlerini kıstı. Ormanın üstünde ağaçların arasında gri beton bir yapı vardı. Doğanın içinde kaybolmuş gibi duran bir blok. İlk halini koruyan bir uygarlık kalıntısı. Kaba ve basit bir kütle. Jean hemen anlamıştı. Tentenin altında iki büklüm ilerleyerek leğenlerin, keçilerin yerlerin arasından geçti ve kaptanın sıcaktan piştiği metal kulübeye ulaştı. Oradaki nedir? Ellerini dümenden ayırmayan kaptan kafasını bile çevirmedi. Karşıdaki bina diye inledi Jean. Nedir? Campo Alegre, toplama kampı. Jean doğru tahmin etmişti. Her şeyin başlangıcı olan yer. Joachim'in doğum yeri. Daha şimdiden Jean orayı kutsal bir mekan olarak düşünüyordu. Mitolojik bir yer. İçgüdüsel olarak orada keşfedecek bir şeyler olduğunu biliyordu. Orada durmak için ne kadar istersiniz? İmkansız, iskele yok. Jean ceplerini karıştırdı. Formosa'da çektiği nakit paranın bulunduğu zarfı çıkardı. Tüm parası. Saydı ve tumarın içinden 200 peso çıkardı. Gösterge tablolarının camı çatlak üç kadran, zampla yapıştırılmış düğmeler yanına bıraktı. Teknede yalnız olduğunuzu mu sanıyorsunuz? Kaptan üzerinde Christophe Colomb'un resminin bulunduğu bir tişört giymişti. Başında ise Wanted yazan bir şapka vardı. Yazının altında da ödül miktarı 5000 dolar. Açık arttırma başlamıştı. Ne kadar diye yineledi Jean. Kabin içinde sıcaktan bulanmıştı. Kel kafalı adam cevap vermedi. Tekne gri kaleyi geride bırakmış yoluna devam ediyordu. Jean kirli camdan kamptan gitgide uzaklaştıklarını görüyordu. Ne kadar? Yarısına kadar suya gömülmüş barakaları çökmüş bir iskeleyi fark etti. Şurada dedi işaret parmağını uzatarak. Bir saat demirleyelim. Üstü ziyaret edip geri döneceğim. Kıyıya yanaşamayız, yeterince derin değil. Jean Barça'nın bordasına bir botun bağlı olduğunu hatırladı. Halatlarla ve lastik parçalarıyla üstün körü sağlamlaştırılmış derme çatma bir tekne. Gösterge tablolarının yanına 300 peso daha bıraktı. Yedek tekneyi alacağım. Bana onu kullanacak bir oğlan bulun. Ona ayrıca ödeme yapmanız gerekir. Tamam. Ve teknedeki diğer yolcuları da içki ısmarlamanız lazım. Verdiğiniz rahatsızlık için. Nereden içki buluruz? Kaptan çenesiyle yarısına kadar suya batmış köyü işaret etti. Haydi o zaman dedi Jean alnındaki terleri silerken. Manevra yapın. Güneş şimdi ortadan ikiye kesilmiş bir meyve gibi kırmızı ve çok netti. Demirleme manevrası 2 saatlerini almıştı. Erkekler botla köyden biri almaya gitmişti. Kadeh kaldırmışlardı. Jean'ın şerefine. Eğlenmişlerdi. Sonunda Jean tekneden inebilmişti. Ferro da gelmek istemişti. Jean da bunu tercih ediyordu. Onu bir an bile gözünün önünden ayırmak istemiyordu. Şişme botun içinde ağır ağır iskeleye yanaştılar. Nehir burada bitkisel atık toplama ve değerlendirme yerini andırıyordu. Parçalanmış hasır otları, nilüfer yığınları, yaprak adacıkları, ormanın çöpleri suyun üzerinde yüzüyordu, ceset yüzleri ve bağırsakları gibi. Mendireye tırmandılar. Jean botu kullanan oğlana bir kez daha hatırlattı. 1 saat. Köyün içinden geçtiler, çamura gömülü kazıklar üstünde 10 kadar baraka, tahtalar, mertekler, taşlar, brandalar, her şey kunduz insanlar tarafından bir araya getirilmiş gibiydi. Oradaydılar. Yağlı saçlar ve çürümüş dişler. Çoğunun yüzü külle kaplıydı. Bazılarının yanaklarında kırmızı çizgiler vardı. Jean'ın aklına Urucum geldi. Her an biraz daha yaklaşıyordu. Bu insanların ne ürkmüşleri kaybolmuş gibi bir halleri vardı. Yalnızlıkları üzerlerine geçirdikleri çevresi ve sınırları olmayan büyük bir örtüydü. Sımsıkı otların arasında zorlukla geçit veren toprak bir yol askeri üste doğru uzanıyordu. 10 dakika yürüdüler. Ağaçların tepelerinden sabah güneşinin ışınları vitrayların arasından geçermiş gibi süzülüyordu. Gökyeşili yansıları olan tozlu bir ışık. Sıcağın son dalgalarını daha da arttıran mercek etkisi. Sonunda yapı göründü. Jean, Çayan zindanını düşündü. Olabilecek bütün benzerlikler vardı. Nem lekeleriyle kaplı penceresiz duvarlar, yaprakların fışkırdığı mazgal delikleri, duvarlardaki çatlakların içinde yeşermiş kökler ve sarmaşanlar. Dallar çatıları delmişti. Orman hapishaneye saldırmış ve onu yenmişti. Artık kimin kime saldırdığı anlaşılmıyordu. Çarpık bir aşk öpücüğü, taş ve bitkinin coşkulu kucaklaşması. Jean Angkor tapınaklarını düşündü. Ama eskiden burada yüceltilen tanrılar kötücül ve uğursuz güçlerdi. İşkenceler, idamlar, kayıplar. İçeri girmekte herhangi bir sorun yaşamadılar. Sarmaşanlar kapıların aralık kalmasını sağlamış, kilitleri bir levye gibi zorlayarak bozmuştu. Parıltılı, hareli bir bitki örtüsüyle kaplı büyük bir avluyla karşılaştılar. Her şey kehribar saydamlığındaydı. Cam çatı görevi gören lal rengi gökyüzüyle gerçek bir egzotik sera. Sağ tarafta açık galerinin altına yöneldiler. Direkler, hücreler, bir yemekhane. Şimdi metal yerini ahşaba bırakıyordu. İdari bölüm. Burada arşiv olabilir miydi? O yıllar ve mekan göz önüne alınırsa bu çok saçma bir düşünceydi. İşkenceciler yazmazdı. Eğer bazı notlar tutulduysa bile orman birkaç gün içinde bunları çürütmüş, emmiş, yutmuş olmalıydı. Galerinin sonunda bir koridor vardı. Koridorun sonunda da bürolar. Zemin ölü yapraklarla kaplıydı. Yürürken kızıl alacakaranlıkta yapraklar hışırdıyordu. Pencereleri yeşil dallar ve yapraklarla sarılmış bir dizi ardışık oda. Mucize kabiliğinden hala sağlam kalmış dolaplar, sandalyeler, mobilyalar. Jean geri döndü. Odalardan birinde gözüne bir şey çarpmıştı. Beklenmedik bir ayrıntı. Işığı arkadan almış oturan bir silüet. Ofise girdi ve gördüğü şeyi teyit etmek istedi. Döküntülerle ve sarmaşan parçalarıyla kaplı bu birkaç metrekarelik odada camın önünde etrafı lal rengi bir haliyle çevrili bir kadın duruyordu. Yıldırım düşmüş bir ağaç gibi kas katı ve hareketsiz duran yaşlı bir kadın. Jean yaklaştı. Senora, por favor. Silüet cevap vermedi. Jean arkadan vuran ışık nedeniyle yanılmıştı. Kadının sırtı değil yüzü onlara dönüktü. Jean kadına bir bahçeyle yolculuk ettiklerini söyledi. Fransız gazeteciler olduklarını, Arjantin diktatörlüklerinin unutulmuş mekanları hakkında bir araştırma yaptıklarını. Gölge cevap vermiyordu. Jean öne doğru bir adım daha attı. Kadının yüz hatlarını net olarak göremiyordu ama onun bir yerli olmadığını fark etti. Birkaç saniye daha geçtikten sonra kadın konuştu. Burada çalışıyordum. İnsanları tedavi ediyordum. İşkenceden, dayaktan pestili çıkanları iyileştiriyordum. Ses tınısı da bedeninin hareketsizliğiyle tutarlıydı. Taşlaşmış bir ses, madeni bir ses, yıllarla ve tortulaşmayla yerleşmiş bir ses. Ama kadın Buenos Aires aksanını kaybetmemişti. Siz doktor muydunuz? Hemşire, üstün baş hemşiresiydim. Adım Katarina. Jean burada ipuçları bulmayı umuyordu. Çok daha iyisini bulmuştu. Bir tanık, bir bellek. Bilinmeyen bir sebepten dolayı kadın asla kaleyi terk etmek istememişti. Çocuklar burada doğdu değil mi? Jean gereksiz hazırlık sorularıyla şansını boşa harcamak istemiyordu. Hemşire hiç tereddüt etmeden aynı mekanik ses tonuyla cevap verdi. Campo Alegre'nin bir hastanesi vardı. İşkenceden geçenlerin tedavi edildiği bir dispanser. Onları hayatta tutmak için. Bir salonda doğurmak üzere olan kadınlara ayrılmıştı. Yasa dışı bir doğum evi. Katerina yıllardan beri bir beyazla karşılaşmamış olmalıydı. Belki de herhangi bir komisyonun üyesi tarafından hiç sorgulanmamıştı bile. Ama buradaki görevi artık ölmeden önce mesajını vermekti. Bir tanıktan çok bir Pitya'ydı. Eski Yunan'da Apollo'nun kehanetlerine aracılık eden rahibe, kahin rahibe. Jean yüz hatlarını daha iyi görüyordu. Göz yuvaları o kadar çukurdu ki gözleri derinliklerde kaybolmuş gibiydi. Bedeninde hiç et kalmamıştı. Zaman kemirmişti. Jungle, delilik. Doğurmaları bekleniyordu diye devam etti hemşire. Onlara nasıl davranıyorlardı? Diğerlerinden daha iyi. Askerler bebeklere önem veriyordu ama kadınlar kelepçelenmişti. Gece gündüz gözlerinde hep siyah bant vardı. Sorguya çekilmişlerdi. Yani işkence görmüşlerdi. Son ana kadar. Başlarında köpekler bekliyordu. Bu kadınlar cehennemdeydi ve cehenneme çocuk doğuruyorlardı. Adlarını biliyor musunuz? Asla isim yoktu. Sadece numaralar. Onlar taşıyıcı anneden başka bir şey değildi. Bebeklerin de adları yoktu. Hemen ortadan yok oluyorlardı. Doktorlar veya askerler gerisini halletmekle yükümlüydü. Nüfus dairesi, doğum belgesi. Bu çocuklar evlat edindiklerinde gerçekten doğuyorlardı. Doğum esnasında bir doktor anneye yardımcı oluyor muydu? Kadın sırıttı. Bu Campo Alegre'nin tarzı değildi hem de hiç. Askerler bu hamile kadınlardan sıkılmıştı. Onların ırzına geçemiyorlardı. Onlarla ilgilenmek zorundaydılar. Bu da hoşlarına gitmiyordu. Bunun üzerine oyun oynamaya karar verdiler. Oyun mu? Konuşmanın başından beri Katerina elleri dizlerinin üstünde yerinden hiç kımıldamamıştı. Beyaz saçları ve cılız parmakları odanın kızıllığı içinde pembe lekeler oluşturuyordu. Jean birden gerçeği anladı. Hemşirenin hareketsizliği, kambur duruşu, ışıksız göz yuvaları. Kadın kördü. Gözlerini mi çıkarmışlardı? Gizemli bir biçimde bu körlük onun kahin rahibe rolüyle çok uyumluydu. Antik çağda kahinler, hikayeciler genellikle kördü. Homeros, Tiresias. Çocuğun cinsiyeti üzerine iddiaya giriyorlardı. Kadın doğurma evresine geldiğinde onu özel bir odaya götürüyorlardı. Oraya bir tarım makinesi yerleştirmişlerdi. Jean yutkunmaya çalıştı, başaramadı. Arkasında felç olmuş gibi duran feronun varlığını hissediyordu. Neden bir tarım makinesi? Titreşim için. Kadını makineye bağlıyorlar ve motoru çalıştırıyorlardı. Doğumu hızlandırıyorlardı. Makinenin tam karşısında bir oyun masası yerleştirmişlerdi iddiaya girmek için. Kadının bağırtıları duyuruyordu. Askerlerin kahkahaları. Her yeri kaplayan motorun homurtuları tam bir kabus. Çocuğu ne yapıyorlardı? Size söyledim, bir doktor onu alıyordu. Ya kadın? Öldürüyordu oracıkta. Silah sesi bebeğin duyduğu ilk gürültüydü. Jean kafasını toplamaya çalıştı. Bir iki sorusu daha vardı. Ardından kadın susacaktı. Kendi hayal dünyasına geri dönecekti. 1972'de burada mıydınız?
Buradaydım.
O dönemde bir doğum olayı hatırlıyor musunuz? Diktatörlükten önce. İlk örnek. Askerler makinelerini ilk olarak bu kadın üstünde denedi. Adını biliyor musunuz? Bir daha söyleyeyim. Burada asla isim yoktu. Ve çocuğunki? Joachim. Kışladaki bir adam tarafından evlat edinildi. Garcia. İşe yaramaz herifin teki, bir pislik. Bu aileye daha sonra ne olduğunu biliyor musunuz? Garcia karısını öldürdü ve intihar etti 1977'de. Çocuk kaçtı. Daha sonra çocuğun jungle'da yaşamını sürdürdüğü söylendi. Vahşi hayata geri döndü. Ama vahşi hayat buradaydı. Campo Alegre'de. Birkaç yıl sonra çocuk bulundu. Hatırlıyor musunuz? Alfonso Palin'i hatırlıyorum. Çocuğu almaya geldi 1982'de. Ama Joachim köydeki bir cizvitle gitmişti. Çocuğun onun biyolojik oğlu olduğunu biliyor muydunuz? Bazı söylentiler vardı. Palin'in Buenos Aires'te oğlanın annesiyle birlikte olduğundan bahsediliyordu. Çocuğu almak istiyordu. Üst komutanı Pellegrini korkudan geberiyordu. Palin nelere muktedir olduğunu daha önce ispatlamıştı. Nasıl? Katerina başını salladı. Yüzünün altında ustura kestiği gibi bir çizgi belirdi. Bir tür gülümseme. Ama siyah gözlerinin ifadesi değişmemişti. Zaten değişemezdi. Cansızdı. Göz çukurları kemikli birer boşluktan ibaretti. Metresine yapılanları öğrenince askerleri buldu ve öldürdü. Her birinin ensesine birer kurşun. Pellegrini hiçbir şey demedi mi? Pellegrini'nin yapması gereken tek bir şey vardı. Çocuğu bulmak, onu Palin'e vermek ve amiralin bir daha gelmemesi için dua etmek. Jean daha sonrasını biliyordu. Silüeti karanlığın içinde kaybolmuş olan Fero'ya işaret etti. Gitme vakti gelmişti. Hava kararmadan önce botu bulmanın zamanı. Tam kapıdan çıkıyorlardı ki Jean sormadan edemedi. Gözlerinize ne oldu? Katerina hemen cevap vermedi. Dizlerinin üstündeki elleri kasıldı. Bir ceza. Askerler mi? Askerler değil. Ben kendim. Ellerini kaldırdı ve boş göz çukurlarına bastırdı. Bir sabah yeterince şey görmüş olduğuma karar verdim. Mutfağa gittim, bir kaşık aldım, ateşte onu dezenfekte ettim ve yaptım. O zamandan beri de yerlilerle birlikte yaşıyorum. Jean alçak sesle kadına veda etti ve Fero'yu koridora doğru itekledi. Psikiyatri bir kökün üzerine basınca az kalsın yere kapaklanıyordu. Bekleyin. Jean kapının pervazında durdu. Siz nereye gidiyordunuz diye sordu hemşire. Manes ormanına. Kısa bir sessizlik oldu. Katerina gevşek, soğuk, kendisine bile yabancı olan bir sesle ekledi. Öyleyse onları göreceksiniz. Kimleri? Anneleri, bebeklerin annelerini. Ama siz onların doğurduktan hemen sonra askerler tarafından öldürüldüğünü söylediniz. Onlar bu dünyada öldüler ama Manes Ormanı'nın dünyasında yaşıyorlar. Lagün'ün yer değişen topraklarında dolaşıyorlar. Onlar yamyam ruhlar, insan eti yiyorlar, intikam alıyorlar. Onları görürseniz benim adıma onları selamlayın. Onları unutmadığımı söyleyin. Stikes, STYKS, Peloponisos, PELOPONISOS, Arkadia, ARKHADIA, Akeron, AKHERON, Epir, EPIR, Ionia, IONEIA, Lakonia, LAKONIA, Tenare, TENARE, Bermejo, BERMEJO, Selva Engaleria, SELVANGALERIA, El Impenetrable, LIMPENETRABLE, El Inobrable, LINNOMBRABLE, Chayen, JAYENNE, Katerina, JATARINA, Pitya, PYTHIA, Homeros, HOMEROS, Tresias, TIRESIAS.